Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in Müsned isimli hadis kitabını okumaya devam ediyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ederek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şeriflerle birlikteyiz. Ve 7808 numaralı hadis-i şerif şöyle. Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor. Kişi ayakta içtiği zaman midesine inenin ne olduğunu bilseydi, içtiğini geri kusardı. Kişi ayakta içtiği zaman midesine inenin ne olduğunu bilseydi, içtiğini geri kusardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ayakta içme ile ilgili ruhsat ifade eden hadis-i şerifleri de var. Yani içilebileceği ile ilgili bilgiler de var. Ama çoğunlukla ayakta içilmemesiyle ilgili bu tür bilgileri, Efendimizin değerlendirmelerini alıyoruz. Elimizden geldiği kadar da suyu oturarak, besmele ile yudumlayarak, üç yudumda, sonunda hamd ederek içmeye gayret ediyoruz. Diğer içecekler de böyle. Bir böyle farklı kültürün şu anda karşısındayız. Ayakta yenilip içilen bir dünya. İnsanlar yürürken, koşarken işte böyle bir su içme modeli üretiyorlar. Ellerinde şişeler, hem yürüyor hem içiyor, hem gidiyor hem duruyor, her yerde böyle bir tavır var. Bu model bir hayat bize sunuluyor gittikçe. Elbette yani suyun ayakta içilme ihtimali olan ortamlarda da ayakta içilecektir. Efendimizin bize sunduğu, gösterdiği, örnekliğini ortaya koyduğu hayat kolay bir hayattır. Fakat yani tamam ne olmuş sanki su ayakta da içilir diye başlayan cümleler kurup yemenin ve içmenin bir başka tür kültürle, başka bir dinin, bir bakıma teknoloji dininin, yepyeni bir medeniyet, bilim dininin ürettiği bir hayatı bize hem de İslam üzerinden güya aktarmak yanlış olacaktır. Cümleleri bir daha düzgün ifade edeyim. Bu dinin kaynağı bizzat Allahu Teala'dır ve biz bütün bilgileri Allah'tan alırız. Allahu Teala elçimizi, peygamberimizi bize göndermiş ve nasıl yaşayacağımızı, neler yapacağımızı, neler yapabileceğimizi bize derece derece hem de yani farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle ifade edecek şekilde ortaya koymuştur. Artık din tamamlanmıştır. Her şey açık ve nettir. Fakat Müslümanlar açık ve net olan bu hayatı şu anda son 200 yıldır unutmuş, terk etmiş ya da ellerinden alınmış ifadesiyle de söyleyebilirim. Özgürlüklerini kaybetmişler. Baskın bir medeniyet, adı öyle olduğu için öyle ifade edeceğiz, medeniyetliklerinden değil, bir zulüm hayatı, bir şirk dünyası üzerimize çullanmış. Allah bizleri bağışlasın, Müslümanlara özgürlük ihsan etsin. Bu tür hayatı, yani Resul sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğiyle yaşanacak bir hayatı şu anda tam anlamıyla gerçekleştiremiyoruz. Bununla beraber hiç olmazsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam'ı böyle savunur. Yani tamam kızmayın ey dünyalılar, peygamberimiz de böyle yapmış ama filan gibi mazeretli bir anlayıştan Allah'a sığınıyoruz. Göğsümüzü gere gere evet biz şu anda sizin sözünüzü dinlemek durumunda olan kimseleriz. Ancak benim dinim İslam'dır. Ben aziz bir Müslümanım. Aziz olan Allah'ın kuluyum. Her ne kadar şu anda sizlerin hakim olduğu bir hayatı yaşıyor olsam da durum budur diyeceğiz. Ve bu noktada yapabildiğim kadarıyla Allah ve Resulü'nün söylediği hayatı, uygulamaları rahatlıkla kendi hayatımda oluşturmaya gayret edeceğim. Gücüm yettiği. Yapamadıklarıma ise iman ediyorum. Bu hayat böyle yaşanır ama ben şu anda bu durumdayım demek durumundayız sanırım. Hiç olmazsa bu kadarlık bir güçle, bir izzetle devam edeceğiz. Okumaya devam ediyoruz öyleyse. Bilelim ki bu bilginin şerefi bizde kalsın. Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun rivayet ediyor. 7811. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biri gece kalkıp tekrar yatağına dönünce, gece namazı için kalkmış ya da başka bir ihtiyacı için kalkmış, yatağına dönecek, yeniden uyacağında izarının iç kenarıyla orayı bir silkelesin. Yani yatağı şöyle bir silkeleyeceğiz. Çünkü kendisinden sonra neyin geldiğini bilemez. Görünür ya da görünmez. Bir takım şeyler olabilir. Şöyle yatağımızı güzelce bir silkeliyoruz. Sonra şöyle desin. Allah'ım, senin adın ile yanımı koydum. Onu ancak senin isminle kaldırdım. Eğer canımı öldürüp de katında tutarsan ona merhametle muamele et. Eğer öldürmez de tekrar bu aleme gönderirsen salihleri koruduğun şeylerle onu da kor. Yatağa yattığımızda söyleyeceğimiz cümle. Ya Rabbi, ben yanımı, vücudumu senin adınla buraya bırakıyorum. Ey Allah'ım, senin adınla yanımı koydum yatağıma. Onu ancak senin isminle kaldırırım. Eğer canımı alıp da beni öldürürsen, katında tutarsan ona merhametle muamele et. Eğer öldürmez de tekrar buraya, bu aleme gönderirsen salihlerin koruduğu şeylerle onu da koru diyeceğiz yatağımıza vardığımızda. Özellikle herhalde gece kalkıp tekrar yatağa döndüğümüzde okuyacağımız böylesi bir duayı Peygamber aleyhissalatü vesselam bize öğretiyor. Efendimizin hayatından bir başka kesit 7812. hadis-i şerif. Ebu Hureyre bize rivayet ediyor. Allah ondan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz ayakkabısını giyeceği zaman sağdan, çıkaracağı zaman da soldan başlasın. Kişi ayakkabının sadece tekini giymesin. Giyecekse ya çiftini birden giysin veya ikisini birden çıkarsın. Yani tek ayak böyle ayakkabılı, diğeri çoraplı, çorapsız neyse, öyle bizim buraların tabiriyle tek teş mi denir, öyle yürümesin. Aslında İslam bütün işlerde böyle bir durumu bize ifade ediyor. Yarısı insanın gölgede, yarısı güneşte kalmayacak gibi. Nerede durduğumuzu bilelim anlamında galiba. Ya orada ol ya burada ol. İki arada bir derede. Yani biraz ondan biraz bundan olmayacak. Vücudumuz da bunu taşıyamaz, ruhumuz da bunu taşıyamaz. Aklımız ve kalbimiz hele böyle bir parçalanmayı kabul etmez. Biraz oradan biraz buradan. Bu nifak kalbidir, nifak zihnidir, Allah korusun. Müslüman bunu bedeninde de canlandırmayacak. Mümkünse bu şekilde kıyafetlerimiz olacak. Ha, moda şöyleymiş. İşte donun bir tarafı şöyle olur, pantolonun bir tarafı böyle olur. Ceketin bir tarafı kolda kalır, diğer tarafı koldan çıkar. Omuzun birisini gösterir, ötekisi işte kapalı olur. Kafanın bir tarafını tıraş edersin, öteki taraf saçlı kalır filan. Bunlar nedir bilmem. Ama ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi okuyor, öğreniyorum ve o bana yekpare bir Müslümanlık öğretiyor. Parçalı değil. Biraz oradan biraz buradan değil, Allah'ın izniyle. Ve din her konudan bahsediyor. Dikkat ediyorsunuz değil mi? Yani Müsned isimli hadis kitabını okuyoruz ve bu kitap özellikle Ahmet bin Hanbel'in, Allah ondan razı olsun, çok farklı bir yoğunlukla hadis-i şeriflerin bir araya geldiği bir emek mahsulü kitap. Şimdi burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından pek çok görüntü var. Bakın arka arkaya 3 hadis-i şerif okuduk. Birincisinde su içmeyle ilgiliydi. İkincisinde yatağa yatmayla alakalıydı. Üçüncüsünde ise giyim kuşamla alakalıydı. Devam edelim öğrenmeye. Devam edelim Allah'ın Resulü'nün izi sıra yürümeye. Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, bize bu hadis-i şerifleri ulaştırıyor. Ahmet bin Hanbel Müsned'inde bu hadis-i şerifleri bir araya topladı. Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. 5 şey fıtrattandır. Etek tıraşı olmak, sünnet olmak, bıyığı kısaltmak, koltuk altı kıllarını yolmak ve tırnakları kesmek. Daha evvel de okuduğumuzu zannettiğim, hatırladığım bir hadis-i şerif. Fakat böyle tekrarları olacak elbet. Hiç olmazsa adamlar kendi işe yaramaz, minik, küçük, dünyamıza hiç yer almaması gereken bir şey bile sanki çok önemliymiş gibi reklamlarıyla tekrar ve tekrar ve tekrar bizim önümüze koyuyorlar. Kulağımızdan içeriye tıkıyorlar. Gözümden içeriye böyle zorla bunları renkleriyle, hareketli bir takım tavırlarıyla atıyorlar, katıyorlar ne diyeceksek. Ve biz onunla yatıp onunla kalkmaya başlıyoruz. Onları düşünüyor ve onları almaya koşuyoruz. Oysa dünyanın en hayırlı sözüyle şu anda karşı karşıyayız. Rabbimizin kelamının temsilcisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize söylüyor ve ne yapacağımızı bize öğretiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'le sınırları çizilen imanın içini dolduruyoruz şu anda amelle. Bakın beş şey fıtrattandır. Yani bende bunlar var olduğu halde bunları ortadan kaldırmak fıtrattır. Fıtrat yaratılışla beraber olan şeylerdir. Bu yaratılışı bozmamak esastır. Şimdi şunu diyemez bir insan. Yani bıyık fıtrattır. Dolayısıyla ben bunu istediğim kadar uzatırım. Yani deme imkanım yoktur. Allah vermiş kardeşim, mecbur uzatacağız biz bunu filan demez. Tırnak da böyle. Bunlar kesilebilir, kesilmelidir. Bunları kesmek, bunları kısaltmak işte fıtrattandır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Etek tıraşı, sünnet, bıyık kısaltmak, koltuk altı, kıllarını yolmak ve tırnakları kesmek. Bunun dışındakiler, burada bunlar var. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 7814. hadis-i şerif. Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, bize rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mümin taze ekin gibidir. Rüzgar nereden gelse onunla birlikte eğilir. Musibetler de ondan eksik olmaz. Kafir ise selvi ağacı gibidir. Kökünden sökülene kadar dik olarak durur. Allahu Ekber. Ne hoş bir ifade, ne hoş bir tarif. Bir arkadaşım söylüyordu. Yaban ellerden Müslüman olmayan birisiyle işte galiba ekran üzerinden bir ders paylaşımı yapılıyormuş, konuşuyormuş filan diyor ama Allah'a inanmayan, ahiret gününü de tabii ki kabul etmeyen, bu dünyaya iman etmiş birisi karşımdaki, din iman hiçbir şey yok. Dolayısıyla ama çok pozitif filan, hani bugünkü tabirleri söyleyeyim, eğlenceli, aktif, canlı bir tip çiziyor karşısında ve sürekli sanki enerji doluymuş gibi bir havası var. Ben diyor şaşırdım. Ben de ona karşı yani elimden geldiği kadar, bak Müslümanlar ölüktür imajı vermemek için gayret göstereyim. Biraz daha böyle aktif, hareketli olayım falan diye çabalayarak o da beni diyor gerçekten çok enerjiksin falan dedi. Böyle değerlendirdi. Bu ben de bunun imandan, İslam'dan kaynaklandığını söylemeye çalıştım falan diyor. Şimdi bu hadis-i şerifle düşünelim. Gerçekten kafirin durumu nedir? Müslümanın durumu nedir? Mümin taze ekin gibidir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hadis-i şerifin ortasındaki sözü hemen başa koyayım. Musibetler de ondan eksik olmaz. Yani her yerde musibet gelir durur. Bazen zenginlik de musibettir Müslümanın zihninde. Fakirlik de musibettir. İmtihan edilip dururuz. Dolayısıyla hastalıklar, sağlıklar, acılar, kederler, gurbetler, ölüm, çok sevdiklerimizi bir anda kaybediveririz. Acılar yaşarız, imtihanlar yaşarız. Ve elhamdülillah müminiz ve mümin imtihan edildiğinin farkındadır. Allah-u Teala'nın kendisini bu dünyaya denemek için gönderdiğinin bilincindedir. Bundan dolayı rüzgar gibidir esen tüm musibetler üzerimize gelir. Bizi eğer büker, buğdayı canlandırın gözünüzde. Evet gerçi artık buğdayı da görmez olduk. Sadece marketlerde un olarak alıyoruz. Yani bunun hayatın içinde yaşanmayan bir bölümden bir fotoğraf olduğunu ben de şu anda anlıyorum ama yine de elimizden geldiği kadar hayal edeceğiz. Bunu bilen kardeşlerim daha rahat bilecekler. Bugünkü nesil de anlamaya çalışacak. Şehirde yaşayan, buğdayı bilmeyip sadece unu bilen, unu da pasta börek gibi gören, hazırlarıyla bir nesil geliyor belki. Yani şöyle bir buğday tarlasının kenarında o esintiyi hissederek başakların sağa sola salınımını görmeyen nesillere doğru da gidiyoruz. Rabbim kolaylaştırsın işimizi. Ama Bir örnek, rüzgar nereden gelirse gelsin buğday başağı sağa sola yamışır, sallanır, eser. Neredeyse başı yere değer ve ama sonra tekrar kalkar ve durur güzelce. Hep vakarla, sabır ve şükür haliyle Allah'a kulluğa devam ve devam. Peki kafir nasıldır? Selvi ağacı gibidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ağaca benzetiyor. Sağlam bir ağaç gibidir diyor kafir. Rüzgarlar sert bile esse dayanıklı durur. Kendine güvenlidir. Bir bakıma yıkılmayım diye çabalıyordur. Biz yıkılmayız der toplumlarda, devletlerde, yeryüzünün güçleri de, hakim olanları da. Yıkılacak gibi de durmazlar. Öyle havalı, öyle cakalıdırlar. Ama sonra bir bakarsınız ki kökünden sökülüverir. Onunla işi bitiverir. Nitekim Rabbim yeryüzünün en güçlü imparatorluklarını, devletlerini, güçlerini bitirmedi mi? Yeryüzünde uzun süre yaşayan Nuh kavmi şimdi nerede? Yeryüzünde bizden daha kuvvetli kimse yok diyen Ad kavmi nerede? Dağları yontup içine evler koyan Semud nerede? Parayı, dünyanın parasını oynayan Medyen, Eyke nerede? Ben Tanrıyım diyen, bu ırmaklar benim için akıyor, ben bunları yönlendiriyorum diyen Firavun nerede? İşte Allah-u Teala onları böyle kökünden söktü ve işlerini bitirdi. Müslümanın örneği, evet Müslüman'da bir enerji var. Allah-u Teala'nın ona verdiği güç kuvvetle sürekli cenneti kazanabilmek ve cehennemden kurtulabilmek için çabalar. Onun gayreti budur. Onun canlılığı böyledir. Kafir ise haz ve hız peşindedir. Vur patlasın, çal oynasın. Dünya benim ve sonuna kadar, dibine kadar filan diye yaşar. Ve sonunda dibinden sökülür, işi biter, kırılır, dökülür. Evet, Kur'an-ı Kerim'de İbrahim suresinde Müslümanları Allah-u Teala güzel bir ağaca, kafirleri ise kötü bir ağaca benzetiyor. Oraya da bakalım inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 7816. hadis-i şerifle baş başayız. Muhammed bin Ziyad'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ebu Hureyre, Allah kendisinden razı olsun, abdest kabından abdest almakta olan bir topluluğun yanından geçerken güzelce abdest alın. Allah size merhamet etsin. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem cehennemden çekeceklerinden dolayı vay topukların haline buyurduğunu duymadınız mı dedi. Ebu Hureyre hatırlatıcı. Yani o Müslümanlar gerçekten abdestlerini doğru almıyorlar mıydı? Bilmiyorum. Doğru alıyorlarsa bile bir daha duysunlar. Güzelce bir daha öğrensinler. Ama şimdi biz böyle yapamayız. Şimdi insanlar uyarıyı sevmiyorlar. İkazı sevmiyorlar. Hatırlatma hoşlarına gitmiyor. Tamam biliyorum diyor çocuklar ana babalarına. Senin demenle değil kılmam falan diyor. Yani hatta ben sen dedin diye kılarsam şöyle şöyle olur diye bir takım kendilerine göre yeni bir din de üretiyorlar. Oysa ana baba güzelce ikaz edecek. Hatta çocuk da ana babayı ikaz edecek. Biz birbirimize hayrı söyleyeceğiz. Ama insanlar bir tek Kur'an ayetini birilerine duyurmamışlar. Fakat bakıyorsunuz işte mevcut dünyada yeni bir durum var diyelim ki. İşte herkes yüzüne ayakkabı takacak dendi. Bakıyorsun herkes birbirini uyarıyor. Aman ayakkabısız çıkma filan diyor. Hani uyduruyorum bir misal olsun diye. Kulaklarınıza şöyle şöyle bir şey takacak dedi dünya medeniyeti. Ya da işte bilgisayarların hakimleri, ekranların sahipleri öyle söyledi. Bakıyorsunuz insanlar bunu vazife biliyorlar. Birbirlerine hacı amcalar, hacı deyzeler herkes uyarıda bulunuyor. Büyük bir şevkle ve hatta bunu yaparken onur duyarak, büyük bir görev bilinciyle. Oysa sen Allah'ın kulusun ve Allah-u Teala sana çok şerefli bir kitap indirdi. Ağzımızı dolduracak en güzel söz Rabbimizin kelamı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleridir. Ve insanları uyarmamız gereken asıl konu budur. Bir ömür yaşadın 50-60 yıl. Bir kere dedin mi şu ayeti okudun mu diye. İhlas suresinde de Allah şöyle söylüyor. Bilmediklerinizi demiyorum, bildikleriniz. Sabah akşam okumayı düşündüğünüz, okuduğunuz Fatiha'nın anlamını birbirinize hiç konuştunuz mu? Yasin'i hiç söylediniz mi? Ne diyor Rabbimiz bize diye. Ama bu uyarılara geldiğinde insanlar kenara çekilirler. Dururlar. Bakın ama İslam toplumu, cap canlı namazın, abdestin yaşandığı bir topluluk. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha yeni vefat etmiş. Ebu Bekir Ömer efendilerimizin dönemi öncesi sonrası bilemiyorum ama yani insanların kulluğa, namaza, camiye, cemaate, hayat-ı İslam üzere yaşamaya çok hevesli oldukları bir dönemde bile yine hatırlatıyor. Ve Ebu Hureyre diyor ki Allah ondan razı olsun, güzelce abdest alın. Allah size merhamet etsin. Allahu Ekber. Yani bakın bu abdestleriniz, bu kulluk tavırlarınız sizin için merhamet vesilesi olacak. Cennet bununla bulunacak. Ama dikkat edin. Eğer topuklarınız kuru kalırsa, yani Allah ve Resulü'nün size öğrettiği gibi abdest almazsanız, bu ibadetlerinizi kendi kafanıza göre biçimlendirirseniz, ihmaliniz, tembelliğiniz, gafletiniz size cehenneme dönüşür. Müslüman yaptığı işte de ciddidir. Kulluğunda da ciddidir. Mülevves denir bizim buralarda, olmayacağız. Öyle üstün körü bir hayat yaşanmaz. Başka konularda çok ciddi olan insanlar din iman konusunda böyle kenar köşe kıyı takılıyorlar. Kur'an'da Hac suresinde Allahu Teala konutan bu mudur bilmiyorum ama Allah'a bir de kıyıdan kıyıdan ibadet edenleri anlatır. Kenar köşe böyle, ucundan ucunda. Düştü düşecek bir tavır böyle. Hani öyle bir noktada duruyor ki adam, bir adım attığında diğer karşı toplumun içinde olacak. Ama biraz bir adım attığında da buradaki mümin toplumun içinde yer alacak. Anında forma değiştirmeye müsait bir pozisyon alıyor. Hayatı hep bu güya tilkilikle, kurnazlıkla, bu akıllılıkla geçiriyor. Olmaz. Müslümansam tam ortasından. Güzelce, sevinçle yaşayacağız biz bu işi. Ve güzelce duyuracağız duyuracaklarımızı. Kaba değiliz. İkaz ederken, uyarırken de coşkuyla, sevgiyle, sarmalayarak, sahiplenerek yapacağız bu işi inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 7821. hadis-i şerif. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evlerinizi kabristana çevirmeyin. Şeytan içinde Bakara suresi okunan evden kaçar. Elhamdülillah. Evlerimiz ne zaman kabre dönüyor, mezarlığa dönüyor, bir hayat yokmuşçasına orası ölü bir arazi oluyor vahiy olmadığında. Eğer bir evde Allah'ın kelamı okunmuyorsa, bir evde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti canlanmıyorsa, o ev ölü bir evdir. Bütün canlılığına rağmen güya, yani her tarafı ışıl ışıl olsa, avizeler, lambalar dışarıda ve içeride, canlı müzik hiç kesilmese neredeyse ve girenler, çıkanlar, dans, eğlence filan, işte hayat burada yaşanıyor filan deniliyor bugünkü kelimelerle. Öyle bir ev görünümünde, öyle bir köşkümüz, sarayımız, ofisimiz, dairemiz, ne diyeceksek adına öyle bir yer var ama yok Bakara, o zaman o ev ölü. İçinde Allah'ın kelamı canlanmıyor çünkü. Hayat veren kitap budur. Ve Allahu Teala elçisiyle bizi bu hayat veren kelama, söze çağırdı. Biz de bu sözle canlanacağız. Şimdi durup düşünelim. Ben bu programın ne zaman sizin kulaklarınıza ulaşacağını bilmiyorum. Ama bunu duyan kardeşlerim okudularsa bir daha okuyacaklar. Defalarca okumuştum ama bir daha okuyalım. Çünkü biz Fatiha'yı her namazda okuyoruz. Ve Bakara suresi bütünüyle düşünün bir kalpte, bir zihinde canlansa, bir evin tüm odalarında Bakara suresine göre hayat sürülse, yani Müslümanın evinde kaç oda olur, nasıl odalar olur onu da bilmiyorum. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin odaları, odalarındaki konforları, eşyaları nasıldı onu okuyalım inşallah. Benimki de benzemez, sizinki de benzemez olabilir. Ama biz o hayata iman ediyoruz. Fakat bu hayatı yaşıyoruz. Fakat yaşadığımız hayatı o Resulün hayatına benzetmek imanındayız. Derdindeyiz, gayretindeyiz. Şimdi Resul sallallahu aleyhi ve sellemin evinde Bakara okundu. Oraya indi Bakara suresi. Bizim de evimiz hiç o Resul'ün evine benzemese de şehrimiz, yaşadığımız toprak, zaman, üstümüz, başımız, elbisemiz, gardırobumuz, aletler, eşyalar, koltuklar, kanepeler olsun. Bakara'ya başlayalım. Elif, la, mim, zâlikel kitab, la raybe fih, hudellil muttakî. Ben bir ayet okudum. Elif, la, mim diyerek söze başladı Rabbimiz. İşte bu kitap, hiç şüphe yok ki müttakiler, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, yolu Allah'la bulanlar, hayatını Allah'ın istediği şekilde kurma derdinde, çabasında olan, günahlardan, şirkten, isyandan çekinik bir hayat yaşayan kimseler için bu kitap bir yoldur, yol rehberidir, kılavuzdur, hidayettir diyor Allah-u Teala. Ve bu hidayeti bütün bir Kur'an'da ama özelde Bakara'da bize anlatıyor. O zaman evimizin bütün ortamlarından, bölümlerinden, duruşlarından, durma yerlerinden biz bir hidayeti ancak Bakara'yla buluruz. Yeni evliler, hidayetiniz mi istiyorsunuz? Evinize Bakara'yı koyun. Çok olmuş evli olanlar ama yeni fark etmişler kendilerini, bu ev benim diye düşünenler, buyurun Bakara'ya başlıyoruz. Evi olmayanlar, daha bir ev bile kuramayanlar, kendi evi olmayan bir evde hiçbir hakimiyeti olmadan yaşayanlar, Bakara okuyun. Böylece zihninizde hiç olmazsa Müslümanca bir ev kurulsun. Ve Allah belki ise onu da lütfeder. Duaya devam ediyoruz öyleyse. Bakara'yı söyledik. Bir de Fatiha söyleyeceğiz. Bize Ebu Hureyre, bir de onu anlatacak inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 7836. hadis-i şerif. Hişam bin Zuhre'nin azatlısı Ebu Saib'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben rivayetlerde bu tür bilgiler geldiğinde bayılıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Neden? Şimdi İslam toplumu hani kölelerin falan olduğu toplum diye anlatılıyor ve bizim de kafamızda mümin olduğumuz halde soru işaretleri oluyor. Güya biz özgürler. Nasıl olur da İslam'da köleler olur filan gibi sorular, sorunlar ama acabalar ama olmazlar filan diye bunalıyoruz güya. Oysa bütünüyle her şeyin kölesi olmuş bir hayatın içerisinde zerre kadar özgürlük yok. Sadece günaha özgürlüğün olduğu bir dünyada bunu nasıl anlayacağız bilmiyorum. Fakat bakın şuradaki duruma. Hişam bin Zuhre'nin azatlısı Ebu Saib. Yani köleymiş. Hişam onu azat etmiş, özgür bırakmış. Böyle bir alim adam olarak o da Ebu Hureyre'den bize bir hadis rivayet ediyor. Yani Müslümanca yaşanan bir hayatın içerisinde kölesi de, azatlısı da, onun velayetini yüklenmiş olanı da hepsi derdi, Efendimiz nasıl yaşamış, ben bunu bir öğreneyim, öğrendiğimi de bir başkasına aktarayım çabasındalar. İşte dinliyoruz, Ebu Hureyre bize aktarıyor. Bunu Ebu Saib Ebu Hureyre'den dinledi ve bize ulaştırdı Ahmet bin Hanbel'de kitabında. Hepsinden Allah razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Fatiha suresini okumadan namaz kılanın namazı eksiktir, eksiktir, eksiktir, tamam değildir. Fatiha'sız namaz olmaz. Bunu söyledi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Namazlarımızda, kıyamlarımızda, kıraat edeceğimiz bölümde Fatiha olacak. Fatiha'sız olmaz, olmaz. Kendisine, ey Ebu Hureyre, bazen imamın arkasında kılıyorum. O zaman ne yapayım diye sorduğumda, kolumu çimdikleyip şu karşılığını verdi. Bir sorunu var. İmamın arkasında imam Fatiha suresini okuyor. Ben ne yapayım diye soruyor. Ve Ebu Hureyre canı sıkıldı, adamın kolunu çimdikledi ve dedi ki, ey Farisi, demek ki adam İran bölgesinden, o zaman içinden oku. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Allah namazı kulumla kendi aramda iki kısma ayırdım. Yarısı benim, yarısı da kulum içindir. Kuluma istediği verilecektir buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. Fatiha suresini okuyun. Kul, elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur der. Allah da kulum bana hamd etti buyurur. Kul o Rahman ve Rahim'dir der. Allah da kulum beni övdü der. Kul din gününün sahibidir o Allah der. Allah da kulum beni yüceltti der. Kul ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz der. Allah da ayetin başı bana, sonu sadece kuluma aittir. Kulum istediğine erişecektir buyurur. Kul bizi doğru yola eriştir. Nimete erdirdiğin kimselerin yoluna, gazaba uğrayanların ya da sapıtanların yoluna değil Allah'ım der. Allah bu kulumundur ve kuluma istediği verilecektir buyurur. Fatiha bir namaz özeti. Dolayısıyla namazın yarısı Allah'a, yarısı kula ait. Allah'a ait olan bölüm ve kula ait olan bir bölüm, bir paylaşım var namazda. Fatiha'nın da ilk üç ayeti Rabbimize ait. Son bölüm kula ait. Ortadaki İyyâke na'budu ve İyyâke nestaînin birinci bölümü Allah'a, ikinci bölüm kula. Taleplerimiz Allah'tan. Onu karşılamak Allah'ın işi. Bizim görevlerimiz var. Bizim görevlerimi yapmamız da bizim işimiz. Böylece biz bize düşeni yapalım. Rabbim zaten kendi şanına yakışanı yapmaktadır. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed.